Ayrım 41, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 570. Andokai'yi iğnelemenin altına kalmadı. Taş ustasının yanına giderek ondan yarasını inceleyebilmesi için ensesini eğmesini istedi. Boindil hemen yanında duruyordu. İkisi de aynı kararı vardı. Yara iyileşmiş diye hakkını verdi Boindil. Bunda şüphe edilecek bir şey yok. Kan kaybı yüzünden olmalı dedi üzerinde toplanan yoğun ilgiden sıkılmış olduğu anlaşılan Bavrogo. Ancak dişi demirci ikna olmayarak sol eldivenini çıkardı ve elini alnına koydu. Bırak kasadına, üzerine nal eritip dövebilirim, o kadar sıcak diye çıktı ağzından kaygılı bir şekilde. O kalın kafası bu işe yarar diye takıldı Tunkdil. Çekiç yumrukumuz öyle kolay kolay devrilmez. Ateşi var, hem de çok üşütmüş de olabilir diyerek uyardı Balindis. Kalacak bir yer bulup ateşini düşürmeye çalışmalıyız, yoksa hayatı tehlikeye girer. Saçmalıkla inatla itiraz etti dişi cüceye Bavrogor. Ben ama öksürmeye başladı ve öksürmesi bitmek bilmedi. Nöbet onu sarsarak dizler üzerine çökmesine neden oldu. Tunkdil karlara düşmesin diye onu tuttu. Üşütmüş, Balindis etrafına bakındı. Onun için sıcak bir yer bulmalıyız. Tunkdil başını salladı. İlerideki çiftlik bizi kabul edecektir. Ölün bize faydalı olmaz, yaşlı taş ustası. Üşüttün demek, dedi Goimgar inceden eğlenerek. Aramızda zayıf olan kimmiş bakalım? Belki senin kadar iri yapılı değilim, ancak zorluklara karşı senden daha dayanıklıyım. İlk defa aralarındaki en zayıf kişinin kendisinin olmaması durumunun memnuniyetini yaşıyordu. Diklenerek ve dudaklarını bir gülümsemeyle hastanın önünden geçti ve bunun karşılığındaysa Furgas'tan yüzüne bir kar topu yedi. Hayal kırıklığına uğradılar. Gri dağlara giden yol üzerine ne çiftlik ne de kasaba vardı ve yollarını değiştirmeyi ise Bavrogor reddediyordu. Bu yüzden yürüyüşlerini kesmeden ve uzun molalar vermeden bir sonraki tünel girişine varmak için hızla ilerlemeye devam ettiler. Giriş noktasına vardıklarında kötü bir sürprizle karşılaştılar. Girişin ağzı buzla kaplı bir gölete dönüşmüştü. Önemli değil, geriye kalan milleri yürüyelim, dedi Bavrogor bitkin olmasına rağmen canlı görünmeye çalışarak. Ancak kızarmış yüzü ve soğuğa rağmen miğferinin kenarından akan terler onu yalanlıyordu. Gri dağları görebiliyorum. Dağları tabayından beri görüyoruz, dedi yüzeyde yürüme fikrinden çoşlanmayan Goimgar. Böyle devam edersek hepimiz kar yüzünden kör olacağız. Morali bozulmuş halde ilerlemeye başladı ve diğerleri de onu takip etti. Sonunda akşama doğru bir çiftçinin zamanında samanla doldurduğu terk edilmiş bir samanlık buldular. Rahatlayarak dikkatlice ateş yaktılar. Bavrogor ateşin yakına yattı ve terleyerek hastalığı üzerinden atması için üzerine 3 battaniye ile örttüler. Rodario da ateşin yanına geçti. Sadece Dijon girişte nöbet tutarak diğerlerin hastayla ilgilenmelerine izin verdi. Etrafına oturdular. Önemli bir şey değil. Öksürdü ve irice bir parça kan topağı çıkardı boğazından. Nefesi hırıldayarak çıkıyordu. Havayı içine çekerken inildiyordu. Durumu giderek kötüleşti. Bana bir yudum içki verin, o zaman iyileşirim. Bu üşütme değil, dedi Boindil ve ayağa kalktı. Kangren olmalı. Yarası iyileşmiş olmasına rağmen derinin altından da ilerliyor olabilir. Hayır, yaranın sağlam bir şekilde kaynamasını sağladım diye itiraz etti Andokai alınarak. Tunkdil'in içine bir şüphe düşmüştü. O da ayağa kalktı ve Goimgar'ın yanına giderek okun kalkanına çarptığı yeri incelemeye başladı. Çukurun çevresinde hafif bir renklenme ve daha önce kimsenin fark etmediği donmuş sıvı kalıntılar vardı. Bu kötüye işaretti. Okun ucunda bulunan o şey neyse kalkana bulaşmış ve donmuştu. Bırak kasonu koru. Büyünüz zehirlere karşı etkili midir diye sordu Andokai'ye sessizce. Anladığım kadarıyla Sivirt işi şansa bırakmamış. Zehir, dedi Bavrogor öksürerek ve gülümsedi. O sırada herkes ağzından kan geldiğini, diş etleri boyunca ilerleyip dişlerini boyadığını gördü. Gördünüz mü? Üşütmemiştim. Sen olsaydı çoktan ölmüş olacağına iddiaya var mısın? İçki ve biralar beni güçlü hale getirdi. Maga gözlerini kapattı. Hayır, zehre karşı bir şey yapamam. Bu benim büyü sanatımın dışında bir konu, dedi sessizce ve özür diledi. Ayrıca onu iyileştirmeye çalışmak beni çok yıprattı. Gücüm neredeyse tükendi. Ekibin üzerine korkunç bir sessizlik çöktü. Herkes tek göz cücenin sonunun ne olacağını tahmin edebiliyordu. Balindis cücenin şiş çatlak elini tuttu ve sıkarak onu neşelendirmeye çalıştı. Kaygısı yüzünden boğazı düğümlenmişti. Yaşlı şarkı söyleyen Ayyaş'ın durumunun pek de iç açıcı olmadığını açıkça söyleyebilirsiniz, dedi Bavrogor bir süre sonra çatlak bir sesle. İkinciler krallığına geri dönmeyi zaten düşünmüyordum. Tungdil'e baktı. Ancak yine de gri dağlara ulaşıp görevimi tamamladıktan sonra şan içinde ölmeyi istiyordum. Şimdi ise sevdiğim dağlardan uzakta, acınası bir samanlıkta öleceğim. İlk minik kan damlaları derisinden yavaş yavaş sızmaya başlamıştı. Damlalar birleşerek akıp samanların üzerine damladı. Kıyafetleri sırılsıklam olmuştu. Ölmeyeceksin dedi Tungdil. Zorlukla ve gülümser görünmesi gereken suratı korkunç bir şekil aldı. Cücenin diğer elini tuttu. Ölemezsin diye ekledi ve çaresizlik içinde. Sen olmadan keskin ateşi yapamayız. Sen klanın en iyisisin. Taş ustası konuşabilmek için ağzındaki kanı yuttu. Hayır, başaracaksınız ve ben de sizinle olacağım. Kapıya baktı. Beni ölü ülkenin hüküm sürdüğü yere götürün. Ancak bu şekilde öldükten sonra size yardımım dokunur. Sen yaşayan bir ölüye dönüşürsün dedi Boyundil iğrenerek. Ruhun. Görevimi yerine getirmiş olurum ve önemli olan da bu diye gürledi Bavrogor ve bu çıkışın karşını yeniden öksürük nöbetine yakalanarak ödedi. Peki diğerlerinin de yaptığı gibi bizi kandırıp öldürmeye ya da yemeye kalkışmayacağını nereden bileceğiz? Hiddetli etrafında döndü ve etkilenmiş tutuk yüzlere baktı. Beni sıkıca bağlayıp bekleyin diye önerdi. İradem kötülük yapma isteğimden güçlü olacaktır. Cücenin iradesi kötülüğe asla boyun eğmez. Göz kapakları titredi. Sanırım acele etmelisiniz dedi öksürerek. Sonra midesindeki kanlı sıvı ağzından taştı ve özenle şekillendirilen sakalını aktı. Dijerun diye seslendi Andokai ve emirlerini verdi. Ölmekte olan savaşçı cüceyi bir annenin uyumakta olan çocuğunu kucağına alır gibi kaldırdı ve samanlıktan çıkarak oradan uzaklaştı. Yorulmaz bilmez uzun bacakları Bavragor'u ölü ülkenin tüm gücüyle hüküm sürdü ve üzerinde ölen her şeyin lanetli bir yaşama geri döndü, kuzeye taşıdı. Ekibin geri kalanı eşyalarını toplayıp ışıldayan karlar ve cücelerin kısa bacakları izin verdiği ölçüde savaşçının peşinden gitti. Tungdil yıldızlara bakarak korunaklı ülkenin kurtuluşu için silahı yapabilmek adına en değerli varlığını feda eden Bavrogor için sessizce ağladı. Tüm gürültücülüğü ve kendi has tarzına rağmen onu kalbine almıştı. Balandis'in yanında hıçkırdığını duydu ve ona döndü. Kadın onu kızarmış gözleriyle gülümseyerek elini uzattı. Bu jesti onu biraz önce samanlıkta neredeyse kaybetmek üzere olduğu cesaretini geri kazandırdı. Çok çok fazla şeyler yaşanmıştı. Başlangıçta bir macera gibi başlayan şey, zamanla korkunç olaylar yaşatan daha büyük bir olaya dönüşmüştü. Önceleri bilmiş tavırlar takınan Rodario bile bunu algılamıştı ve geride durarak yaşananları özümsemeye çalışıyordu. Frakkas, umarım korunaklı ülkenin yaşayanları buna değer diye mırıldandı Tungdil, gökyüzüne ışıldayan yıldızlara bakarak. Tüm bunlar sona erdiğinde halkımın birbiriyle konuşmasını sağlayarak diğerlerinden uzakta dağların içinde yaşamasına bir son vermeye çalışacağım. Balandis elini biraz daha sıktı ancak Tungdil parmaklarını açarak kafilenin önüne Boyendil'in yanına ilerledi. Şu anda keskin ateşten başka bir şey düşünecek zaman değildi. Dişi hoşuna gidiyor dedi hiddetli gözlerini ön taraftan ayırmayarak. Seninle bunu konuşmak en son isteyeceğim şey. İtiraf et. Çok hoş görünüyor ve daha önce kadınlarla çok az karşılaşmış senin gibi birine Brakkas'ın kızlarından biri gibi geliyordur. Bunları aslında Nodon'u alt ettikten sonra düşünmeye niyetliyim. Korunaklı ülke öncelikli konumuz. Ah eğitimli bu konuyu düşünecekmiş daha. Hala Tungdil'e dönmemişti. Carla ve Dujeru'nun ayak izleriyle konuşuyor gibiydi. Değer verdiğin bir şey bulduğunda ilgilenmek ve elde etmek için tereddüt etme. Çünkü bazen olaylar bir orkun baltası kadar hızlı değişebilir. Gecikirsen boş ellerle öylece kala kalırsın. Bunu bana niçin söylüyorsun? Öylesine, sadece öylesine. Gözlerini kırpıştırdı. Demir adam orada ileride. Baltalarını çekti. Birazdan sarhoş şarkıcımızın iradesini ölü ülkenin gücüne karşı koyup koyamadığını göreceğiz. Eğer durum tersiyse onun yerine baltaları konuşacaktı. Maga Dijerun'la seslendi. Savaşçı cevap olarak kolunu kaldırıp onları çağırdı. Bavrogor yanında duruyordu. Kolları sarkıyor ve gözleri ifadesiz bir şekilde gri dağlara bakıyordu. Bavrogor diye sordu Tungdil dikkatlice ve bu sırada solgun yüzüne bakarak ifadesini anlamaya çalıştı. Yüzün hatları yaşlanmış ve mum gibi ölgün görünüyordu. Ben bir şey hissetmiyorum diyebildi zorlukla. Sanki ağzını açıp kelimeleri söylemek onu sonsuz bir güce mal oluyormuş gibiydi. Bedenimi hissedemiyorum, kafamın içi boş gibi. Ruhsuz bakışları yavaşça Tungdil'e döndü. Hissedebildiğim tek şey kötü. Önceleri söylediğim şeylerden nefret ediyorum. Önceden nefret ettiğim şeyleri ise, bakışlarını yanında duran hiddetliye çevirdi, şimdi parçalayıp yutmak istiyorum. Ellerimi bağlasanız iyi olacak çünkü bu siteye daha ne kadar direnebileceğimi bilemiyorum dedi zorlukla. Kötülük içimde yaşıyor. İstediğim buysa yaparız. Tunkdil Goimbar'ın kalkanını sırtına bağladı, deri kayışı aldı ve Baragor'un ellerini arkadan bağladı. Daha sıkı dedi hırıldayarak. Kanı akışını durduramazsın. Kalbim artık atmıyor. Damarlarım da artık kan dolaşmıyor. Tunkdil isteğini yerine getirdikten sonra ancak rahatlayıp gevşedi. Devam. Tunkdil'e baktı. İşimi bitirdiğimde kellemi uçurman gerekecek. Ölü ülkenin hizmetkarı olmak. Kuzeydeki kötülük öyle emrettiği için beşincilerin mağaralarını sonsuza dek dolanmak ya da insan öldürmek istemiyorum. Hiçbir cüce kötüye hizmet etmeyecek diye söz verdi Tunkdil. İsteğini yerine getireceğim. Ve sen diye seslendi taş ustası hiddetliye. Bana fazla yaklaşmayacaksın. Dişlerin büyük bir sevinçle boğazını saldırıp parçalamayı ister. Başını eğdi. Onları çabucak karalara çevirene kadar kızıl kahverengi gözleri büyük bir kötülükle parıldadı. Sonra da adım adım ilerlemeye başladı. Gelin, gereğinden uzun bir süre ruhsuz bir şey olarak kalmaya devam etmek istemiyorum. Andokai'nin bir işaretiyle Dijeron'u gözetleme görevini üstlendi. Dönüşmüş olan cücenin arkasından seyirtti ve Baragor'un dişlerini geçiremeyeceği demirden bir perde oluşturdu. Güneş batımları boyunca tabayın sonsuz düzlüklerinde ilerlediler. Yazları Başak Düzü olarak da adlandırılan bu bölge, üzerine kısa bir an hareketsiz kalan her şeyi anında donduracak kadar soğuktu. Tunkdil karlardan yansıyan parlaklığı gözleri rahatsız ettiğini ve hatta ciddi sorunlara yola çıktığını okuduğunu hatırlıyordu. Bu yüzden herkesten körlükten korunmaları için gözlerini ince bir çizgi kalacak şekilde bağlamalarını istedi. Zorlu bir yürüyüştü. Zorlanmayanlar bir tek Dijerun ile yaşayan ölü Baragor gibi görünüyordu. Onlar da yollarını karda yara yara açıyorlardı. Azıkları dolmuştu. Bu yüzden akşamlar onları yiyebilmek için önce ateşte uzun uzun çözülmesini beklemek zorunda kalıyorlardı. İksamites'in verdiği kalın kıyafetler olmasaydı şimdi çoktan donmuş olurlardı. Hiddetli giderek huzursuzlanıyor, dövüşmek istiyordu. Baragor ise onu önceden o yapan her şeyini yitirmişti. Artık içki içmiyor, şarkı söylemiyor, gülmüyor, sadece dümdüz ileri bakıyordu. Aşçının yakaladıkları bir tavşanla giderdi, onu canlı canlı yuttu, geriye sadece kürk ve soyulmuş kemikler kalmıştı. Aç çapırdanmaları ve kırılan kemiklerin sesleri artık eli sürekli olarak kısa kılıcında gezen Goimgar'ı daha da korkutuyordu. Gri dağlar giderek yakınlaşıyordu. Dağın zirvesi sanki dokunulacakmış kadar yakın görünüyordu ancak yine Tabayin'i geçmeleri, Gavuragar sınırını açmaları ve kurşun renkli dağların eteklerine ulaşmaları zorlu birkaç günlerini almıştı. Ne orklar ne de başka canavarlarla karşılaştılar, sadece arada sırada izlerini gördüler. Kalabalık ordu birlikleri güneye doğru iniyor olmalıydı ve her seferinde onlardan kıl payı kurtulmuşlardı. Sonunda 5. Kalesi'ndeki savunma Surun'a yaklaştılar. Korunaklı ülkeden gelen yabancıların girmesini engellemek için burada kimselerin bulunmadığını zaten uzaktan anlamışlardı. Kuzeyden gelen yaratıklar taş üstüne taş bırakmamışlardı. Kadim sahiplerine atacak bir şey kalmasın diye duvarlar yıkılmış, kuleler indirilmişti. Tunkdil ve diğerleri beşincilerin ata babası Giselbert Demirgöz zamanında gri dağların nasıl görünmüş olabileceğine dair tahminde dahi bulunamıyorlardı. Zira canavarların topyekün imha faaliyeti buna izin vermiyordu. Ancak temeller burayı inşa edenlerin büyük ustalar olduğunu kanıtlıyordu. Ne var ki büyük bir ustalıkla kurulmuş olan savunma tesisleri acınası kalıntılara dönüşmüştü ve bu görüntüler cüceleri üzüyordu. Yine de dik yokuşu tırmanıp girişe yaklaşırlarken yanıltıcı sessizliğe güvenmediler. Sessiz olun diye uyardı hiddetli. Narmoro ve ben gidip nöbetçi olup olmadığına bakacağız. İkisi hızla ilerleyip karların içinde yükselen gri kayalar ile duvar kalıntılarının gölgelerinde kalarak karın içinde fırlayan ve doğruca dağın içine açılan ev yüksekliğindeki kapıya doğru hareket ettiler. Tunkdil çevresine bakınıp kulak kabarttı. Buz gibi esen rüzgar duvarlar arasından esiyor ve tesadüfi bir melodi meydana getiriyordu. Dağın uzantılarından cama benzer parlak buz sarkıtları sallanıyordu. Sol tarafta 50 adım ileride yer alan bir şelale ise garip şekilli bir heykele dönüşerek buz tutmuştu. Hiçbir şey yoktu. Ne ork, ne ogre, ne de kara elf ya da ona benzer bir saldırgan. Sessiz olun mu dedi diyerek güldü Goimgar acıyla. Önce bir kendisini dinlemeli. Narmorayla kıyaslamak her ne kadar haksızlık olsa da bir nezaket ve asalet abidesi sayılmaz diye onayladı Rodario onu. Tumkin onların gizlice ilerleyişlerini izledi. Cüce ufak boyun avantaj olarak kullanıyordu. Narmora ise kaya blokları arasında dans eder gibi ileri geri zıplıyordu. Ayaklarının altındaki beyaz karlar ses çıkarmıyordu. Üzerinden tüy kadar hafif süzülüyor olmalıydı. Boyundaki zincir gömleği ise üzerinde kürk olmasına rağmen oldukça gürültü çıkarıyordu. Kadın girişe ulaşan ilk kişi oldu. Duvara yaslandı ve gece kadar karanlık mağaranın içini dinledikten sonra içeri girdi. Silüeti karanlığın içinde eridi ve gözden kayboldu. Furgas eldivenleriyle oynamayı bırakamadı bir türlü. Her zaman fazla cesur davranıyor diye homurdandı. Ah saçmalık. Narmora yeteneklerinin farkında olan ve buna güvenen bir kadın eski dostum diye sakinleştirdi onu Rodario. Tiyatrodan önceki zamanlarda ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Bu yüzden burada karşılaşacağı ufak tefek sorunlarla kolayca baş edebilir. Önceden ne yaptığını bilmek istemiyorum dedi Goyimgard çabucak. Bana bu halde bile ürkütücü geliyor. Boyundol de bu arada bin döngü önce ölü ülke karşısında yenilgiye uğrayanların krallığının kapısına ulaşmıştı. Bir süre ne yapacağını bilemeden önce durdu ve çevresine bakınıp dinledi. Ancak herhangi tehlikeli bir durumla karşılaşmadı. Birden Narmora karanlığın içinden kayıp çıktı. Devasa tünelin karanlığı üzerine bir örümcek ağı gibi yapışmıştı ve adeta onu bırakmak istemiyordu. Onları çağırdı. Rahat duruşu korkacak bir şey olmadığını gösteriyordu. Bunu gördünüz mü? Üzerinden akıp giden mürekkep gibi dedi Goyimgar şaşkınlıkla. Yarı sihir. Bu doğuştan gelen bir yetenek diye tahminde bulundu Maga. Kara elfler karanlığın çocuklarıdır. Kara elflerle karşılaştığımızda taraf değiştirecektir dedi Goyimbar pervasızca. Et tırnaktan ayrılmaz. Kan bağı bizi birleştiren sevgiden daha güçlü değil diye itiraz etti Furgas şiddetle. Bana sırtın döneceğini ölür ve ben de ona zarar gelmesindense ölmeyi tercih ederim. Narin cüce bir şeyler mırıldandı ve ekibin arkasından yürüyerek kapıya vardı. Kalkanı kendini korumak üzere hazırda tutuyordu. Burada kimse yok dedi Narmora. Sesini alçaltmaya gerek görmemişti. Duvarları yıkıp kapatamasınlar diye kapıları parçalamakla yetinmişler. Ama tam o yaratıklar nerede şimdi? Boyunlu savaşa hazır şekilde baltalarını sağlıyordu. Muhtemelen taş kapı yolundalar diye tahminde bulundu Tunkdil. Dot Iannon'un kütüphanelerindeki sayısız kitaplarından birindeki haritayı anımsayarak. Orada oldukları için şanslı sayılırız. Girişe yöneldi. Ejder nefesi ocağını yakmaya gidelim. İlk adımını düşünerek saygıyla, tereddütle ve bir parça da göğsünü heyecanla attı. Beşinciler Krallığı'nda yaşayan bir cüce uzun zamandan beri ilk kez adım atıyordu. Rodairo ve Furgas lambaları yaktılar ve sarı kırmızı ışık dağın içindeki hayatı yeniden uyandırdı. Duvarlardan yansıyan ışık çok güçlüydü. Bu yüzden lambanın ayarını kıstılar. Duvarları parlatılmış ve sertleştirilmiş palandiyumdan meydana gelen bir koridora girdiler. Bin döngülük yalnızlık beyaz metalin parlaklığından bir şey götürmemişti. Plakalara cüce hükümdarların resimleri işlenmişti. Yöneticilerin sakalları yüzleri onlara dostça bakarak sarı kırmızı ve vrak kasyumdan dökmüş baltalarını selam vermek üzere kaldırmışlardı. Ne zenginlik diye mırıldandı Rodario. Cüceler etkilenerek dizlerinin üzerine çöküp Vrakkas'a dua ettiler. Değişim geçmiş olan Bavragor dahi bu görüntüden etkilenmişti. Büyük bir konsantrasyon sayesinde dua edebilmişti. İçindeki kötülük iradesini ve düşüncelerini kırarak kontrolü ele geçirmeye çalışıyordu. Ancak o meşhur cüce inadını hesaba katmamıştı anlaşılan. İnsanlar Andokai ve Dujarun sabırla beklediler. Tunkdil ayağa kalkarak derin bir nefes aldı. Koridorun eski tozlu saygıdeğer bir kokusu vardı. Ork orduları bunu almamışlardı. Ateş gölüne giden yolu bulmayız dedi ve harekete geçti. Boyundalı yanında yürüyordu. Ayaklarının altındaki tozlar havalanıyordu. Arada sırada önlerinden ufak bir hayvan kaçışıyordu. Sağa sola saçılmış kemikler, zincir gömleği ve kalkan kalıntıları görüyorlardı. Sütunlarla desteklenen bir salona açılan ve menteşelerinden çıkmış bir kapıya kadar sessizce ilerlediler. Kayalara beşgen şekilde oyulmuştu ve devasa boyuttaydı. Buradan çıkan 15 çıkış kapısı vardı ve kapıların üzerlerindeki isim levhaları parçalanmıştı. İşte buna seçenek derim dedi Rodairo mutsuz bir tavırla. Ne yazık ki fareler gibi çevrede dolanarak doğru girişi aramayacak kadar acelemiz var. İçinde en az sayıda ayak izi olan koridoru bulmalıyız diye önerdi Tunkdil. Orklar sürekli olarak ateş gölüne gitmiş olamazlar. Onlar için anlamlı bir şey yok orada. İyi fikir diye onayladı Hiddeti ve derhal koridorları araştırmaya başladı. Narmoro, Dijerun ve Andokaydı ona yardım etti. Bu sırada diğerleri salonda korunaklı bir yer bulup dinlenmeye çekildiler. Roda Iro, Furgas'la yemeğini paylaşmadan önce bir şeyler yazdı. Barrogor ise gözleri anlamsızca ileri bakarak öylece duruyordu. Koyungar kalkanın arkasına saklanarak kurutulmuş et çiğniyor ve çevresini kolaçan ediyordu. Salonda son bulunan onca koridor onu huzursuz ediyordu. Gandogar'a ne olduğunu merak ettiği konusunda iddiaya varım dedi Balandis Tumkil'e sessizce. Bu konuda yalnız değil diye karşılık verdi düşünceli bir şekilde. Yol boyunca ikinci bir cüce ekibi hakkında hiçbir şey duymadık ve senin klanına da uğramamış. Başına bir şey gelmemiş olmasını umuyorum. Kaygıları gerçekti. Yorgun bir halde gözlerini kapattı ancak sarsılarak yine derhal açtı. Kürk paltosunun önünü araladı. Mağaranın içi dışarısı kadar soğuk değildi ve sıcaklığı uykusunu daha çok getiriyordu. Hayır, rahatça uyu diye sakinleştirdi diş cüce onu. Ben nöbet tutarım ve eğer bir şey bulurlarsa seni uyandırırım. Ben de derim, benim uyumamam gerekir. Uykusuz liderler hata yaparlar diye sertçe karşı çıktı Balandis ve omuzlarından bastırarak onu geriye yatırdı. İşte şimdi yatıyorsun. Uyku ve vatanımızın kurtulduğunu gör rüyanda. Diş cüce gülümsedi, alnı düşen bir tutam saçı geriye doğru attı ve yüzünü salona döndü. Bir eli baltasını sabındı, çevresini dikkatçe süzerek Tunkdil'in yakında oturuyordu. Tam bir kadın savaşçı görüntüsünü sergiliyordu. Bu yol olmalı, Boindil kararını vermişti ve kimse de bu fikrin artık geri döndülemeyeceğini şaşırmıyordu. Orasıyla başlayalım dedi Tunkdil ve yola çıkmak için emir verdi. Yanıldığını anlarsak geri dönüp Andokain dediği yola bakarız. Dinlenme zamanı sona ermişti. Herkes dişi ejderha ile yapılacak mücadeleye hazırlıklı olmak için bir süre uyumuştu. Adı Argamas ve Gri Dağlar'da yaşayan büyük ejderha Branbausil'in eşi diye anlattı Tunkdil Balandis'e. Beşinden onu öldürüp hazinelerini yağmalamadan önce beyaz alevini alıp kendi ocaklarını yaktılar. Argamas ateş gölüne kaçtı ve bir daha da görünmedi diye tamamladı Goyumgar rahatlayarak. Doğrusunu söylemem gerekirse o pullu şeyin gölde kalmasını tercih ederim. Stratejimiz pek de başarılı olabilecekmiş gibi gelmiyor bana. Ejderha buları çelik kadar serttir. Bizim ihtiyacımız olan şey onun ateşi canı değil dedi pek de kaygılanmamış görünen Andokai. Özellikle sen buna seviniyor olmasın. Ben ise yarattığı dünyayı dar etmeyeceğimiz için üzülüyorum korunaklı ülkeden ondan daha büyük bir şeyi öldürebilme fırsatını bulmak imkansız dedi. Hiddetli alınmış halde çünkü kimse onu anlamak istemiyordu. Ejderhalar bugün artık neredeler? Bu yüzden baltalarımızın karşısına çıkacak olan her türlü fırsatı değerlendirmek gerek öyle değil mi? Hayır saygıdeğer Maga doğrusunu söyledi dedi destek çıktı Roda Üro ona. Senin aramızdaki en cesur kişi olmadığını anlayabiliyorum diye karşı çıktı Boindil. Ama ya sen Balandis sen ne düşünüyorsun? Gel ejderhayı birlikte. Sessiz olun diye rica etti Tunkdil. Kükürt kokusu alıyordu ve koridor ısınmıştı. Aşağı doğru inen sayısız merdiven ve koridorlardan sonra nihayet hedeflerine yaklaşmışlardı. Etrafı araştırana kadar ses çıkarmayın artık. Agraması lavların içindeki banyosundan gereğinden evvel rahatsız etmek istemiyorum. Narin cüce kalkanın kayışını sıkıca tuttu. Ondan bize yardım etmesini isteyebiliriz diye düşünüyorum. Ejderhalar akıllıdır ve belki de bize anlayışlı davranır. Hiddetli ona sitemle baktı. Ona yalvarıp ateşini gönüllü vermesini isteyerek benim birazcık keyif alın mani olacaksın öyle mi diye sordu burnundan soluyarak. Asla beni anlamıyorsun. Cüceler eşini öldürdü bize yardım edeceğini mi düşünüyorsun diye sordu Tunkdil. Aramızda kimsenin ölmesini istemiyorum. Bu yüzden birazını alabilmemiz için ateş kusması bizim için yeterli olacaktır. Yanında getirdiğim meşaleyi göster. Yeterince kötü diye homurdandı Boindil. Artık meydan okuma bile engel olmuyorlar. Koridor sonlandı ve koyu sarımsı bir ışığa ulaştılar. Hava çürük yumurta kokuyordu. Zorlukla nefes alabiliyorlardı ve acı çekiyorlardı. Ancak manzara tüm bu zorluklara değerdi. Sıvı lavların durmaksızın kaynadığı ve fokurdadığı ve yüzeye kabarcıklar saçtığı gölün kıyısında kendilerine doğru bir sıcaklık dalgası yayılıyordu. Kabarcıklar bazen kocaman olup çevreye ışıldayan kıvılcımlar saçarak patlıyorlar, bazen de kendi içlerine geri çekilip sönüyorlardı. Tunkdil gölün çapını kestiremiyordu ancak kaynayan yüzey en az 4000 adım olmalıydı. Lavların içinde arada sırada küçük odacıklar görünüyordu. Tavandan ise süreç içinde yukarı sıçrayıp tavanda kuruyarak oluşmuş garip şekilde bazalt sarkıtlar sallanıyordu. Gölün ışığı tarafından bal renginde aydınlatılıyorlardı. Bunun içinde bir ejderha mı yaşıyor diye hayret etti Goyumgar diğerleri gibi görüntüye hayran olarak. Onunla savaşmayacak olmamız ne güzel. Böylesi bir cehennem içinde yüzen bir canavara karşı silahlarımız ne işe yarar ki? İçten içe yaratığın yüzeye çıkmaması ve kendini göstermemesi için dua etti. Dijerun kılıcını kaldırarak Andokai'nin dikkatini kıyıdan yaklaşık bir adım ilerideki bir noktaya çekmeye işaret etti. Argamas için kaygılanmamıza gerek kalmadı dedi. Şuraya bakın. Bir ejderhanın şeklini andıran devasa iskelet kalıntılarına dehşet içinde baktılar. 41. ayrımın sonu sayfa 583.